60. Telgraf. Monsieur ve Madame de Villefort aşağı indiklerinde kendilerini ziyarete gelen Monte Cristo'nun salonda beklediğini öğrendiler. Hemen içeri giremeyecek kadar heyecanlanmış olan Madame de Villefort yatak odasına geçerken kendinden daha emin olan kraliyet savcısı doğrudan salona girdi. Ama Monsieur de Villefort duygularına ne kadar hakim olursa olsun, yüzüne farklı bir ifade vermeyi ne kadar iyi bilirse bilsin, yüzündeki gölgesini tamamen silemediği o karamsar ve dalgın ifadenin gölgesi, gülümsemesiyle ışık saçan kontun gözünden kaçmamıştı. "Ah tanrım!" dedi Monte Cristo ilk iltifatlardan sonra. "Neyiniz var Monsieur de Villefort, yoksa ağır bir suçlama hazırladığınız sırada mı geldim?" Villefort gülümsemeye çalıştı. "Hayır Sayın Kont," dedi. "Suçlanan tek sanık benim. Davamı kaybettim ve iddianameyi tesadüf, inatçılık, çılgınlık hazırladı." "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu Monte Cristo tamamen yapmacık bir ilgiyle. "Yoksa başınıza büyük bir felaket mi geldi?" "Ah Sayın Kont," dedi Villefort keder dolu bir dinginlikle. "Bundan söz etmeye değmez. Basit bir servet kaybından başka bir şey değil." "Gerçekten de," diye yanıtladı Monte Cristo. "Sizin gibi bir servete sahip olan ve felsefi düşünen, üst düzey soyutlamalarda bulunan biri için bir servet kaybının pek önemi olamaz." "Gerçekten de," diye yanıtladı Villefort. "900 bin frank sıkıntıya ya da en azından bir öfkeye neden olsa da, zihnimi meşgul eden para sorunu değil. Beni özellikle inciten kaderin, tesadüfün, uğursuzluğun bu oyunu, bana indirilen darbeyi yönlendiren, umutlarımı altüst eden ve belki de kızımın geleceğini çocuk gibi bir ihtiyarın kaprislerini mahvetmesine izin veren gücü nasıl adlandıracağımı bilemiyorum." "Aman tanrım, bu da ne demek?" diye haykırdı Kont. 900 bin frank mı dediniz? Durum söylediğiniz gibi ise bu meblağ bir filozof için dahi üzülmeye değer. Ama canınızı böyle sıkan da kim? Size sözünü ettiğim babam. Monsieur Noirtier mi? Ama sanırım bana genel felç geçirdiğini ve bütün yetilerini kaybettiğini söylemiştiniz. Evet, fiziki yetileri çünkü yerinden kımıldayamıyor, konuşamıyor. Buna rağmen düşünüyor, istiyor, gördüğünüz gibi dilediğini yapıyor. 5 dakika önce yanından ayrıldığımda 2 notere bir vasiyet yazdırıyordu. Peki nasıl konuşabildi? Bundan daha iyisini yaptı, kendini ifade etti. Bu nasıl oldu? Bakışlarının yardımıyla gözleri yaşamaya devam ediyor ve gördüğünüz gibi öldürmesini iyi biliyorlar. Dostum, dedi içeri giren Madame de Villefort, belki de durumu abartıyorsunuz. Madame, dedi Kontone doğru eğilerek. Madame de Villefort da onu en zarif gülümsemesiyle selamladı. Monsieur de Villefort'un anlattıkları doğru mu? Diye sordu Monte Cristo. Bu ne anlaşılmaz bir bahtsızlık.
Anlaşılmaz, işte çok yerinde bir niteleme, diye devam etti omuzlarını silken kraliyet savcısı. Bir ihtiyarın kaprisi.
Peki onu kararından döndürmenin bir yolu yok mu?
Tabii ki var, dedi Madame de Villefort. Hatta bu vasiyetin Valentine'ın aleyhine değil lehine dönmesi kocama bağlı.
Karı kocanın bu üstü kapalı konuşmaya başlamaları üzerine kont dalgın bir tavır takındı. Derin bir ilgi ve belirgin bir takdirle kuşların soluğuna mürekkep döken Edward'a baktı.
Sevgilim, dedi karısını yanıtlayan Villefort. Evimde aile reisi gibi geçinmeyi pek sevmediğimi ve herkesin kaderinin bir işaretime bakmasını tasvip etmediğimi bilirsiniz. Bununla birlikte aile içinde kararlarıma saygı duyulmasını beklerim ve bir ihtiyarın çılgınlığının, bir çocuğun kaprisinin uzun yıllardır kafamda planladıklarımı yerle bir etmesinden hoşlanmam. Bildiğiniz gibi Baron Depinay dostumdu ve onun oğluyla yapılacak bir evlilik ailemize çok uygun düşecekti.
Valentine'ın onunla anlaşabileceğini düşünüyor musunuz? Dedi Madame de Villefort. Gerçekten de bu evliliğe hep karşı çıktı. Az önce gördüğümüz ve duyduğumuz her şeyi kendi aralarında planlamış olmaları beni hiç şaşırtmaz.
Madame, dedi Villefort. Bana inanın, 900 bin franklık bir servet böyle geri çevrilmez.
Monsieur, bir yıl önce manastıra kapanmayı düşündüğünde tüm dünyayı reddetmişti.
Umurumda değil madam, bu evliliğin gerçekleşeceğini söylüyorum.
Babanızın tepkisine rağmen mi, dedi Madame de Villefort konuyu başka bir yöne çekerek. Bu çok önemli.
Onları dinlemiyormuş gibi görünen Monte Cristo konuştuklarının tek bir sözcüğünü bile kaçırmıyordu.
Madam, diye devam etti Villefort. Babama her zaman saygı duyduğumu söyleyebilirim. Çünkü bende soyundan gelme gibi doğal bir duygu, ahlaki üstünlük bilinciyle bütünleşiyordu. Çünkü bir baba en nihayetinde iki açıdan hem yaratıcımız hem de efendimiz olması açısından kutsaldır. Ama şu an babası için duyduğu basit bir nefretten dolayı oğluna kin besleyen yaşlı bir adamın düşüncelerini kabul edemem. Davranışlarımı onun kaprislerine göre düzenlemem beni gülünç duruma düşürecektir. Monsieur Noirtier'e büyük bir saygı duymaya devam edeceğim. Beni parasından yoksun bırakmasına hiç yakınmadan katlanacağım. Ama kararımda bir değişiklik olmayacak ve herkes kimin daha makul davrandığına karar verecek. Sonuç olarak kızımı Baron Franz Depina ile evlendireceğim çünkü bu evlilik bana göre hayırlı ve onurlu olacak. Ve netice itibariyle kızımı kiminle istersem onunla evlendiririm.
Nasıl olur? Dedi kraliyet savcısının sürekli olarak onaylayan bir bakışını beklediği kont. Demek Monsieur Noirtier, Sayın Baron Franz Depina ile evleneceği için Mademoiselle Valentine'ı mirasından yoksun bırakıyor.
Tanrım, evet aynen böyle Monsieur. İşte gerekçesi bu, dedi omuzlarını silken Wilford.
En azından görünürdeki gerekçe, diye ekledi Madame de Wilford.
Gerçekten adam, bana inanın, ben babamı tanırım.
Bunu kabul etmek mümkün mü, diye yanıtladı genç kadın. Size soruyorum, Monsieur Noirtier'in Monsieur Depinay'dan herkesten çok nefret etmesinin nedeni ne olabilir?
Sahiden de, dedi Kont. Monsieur Franz Depinay ile tanıştım. Kral 10. Charles tarafından baron yapılan General Quesnel'in oğlu değil mi? Ta kendisi, dedi Wilford.
Ben de sevimli bir delikanlı izlenimi bıraktı.
Bu yüzden bunun bir bahane olduğuna eminim, dedi Madame de Wilford. Yaşlılar duygularını dayatma konusunda zorbaca davranırlar. Monsieur Noirtier torununun evlenmesini istemiyor.
Ama, dedi Monte Cristo, bu nefretin bir nedeni olmalı.
Tanrım, bunu kim bilebilir?
Belki de aralarında siyasi bir sürtüşme vardı.
Gerçekten de babam ve Monsieur Depinay'ın babası benim son günlerinde tanıklık ettiğim fırtınalı dönemler yaşadılar, dedi Wilford.
Babanız bana parça değil miydi? Diye sordu Monte Cristo. Sanırım bana böyle bir şey söylemiştiniz.
Babam her şeyden önce bir Jacobendi, dedi Wilford temkinlilik sınırlarını aşan bir heyecanla. Ve Napolyon'un omuzlarına attığı senatörlük cübbesi kişiliğinin değil, sadece görünümünün değişmesini sağladı. Babam imparator için değil, Bourbonlara karşı komplolar kurardı. Çünkü babamın en ürkütücü yanı, gerçekleşmeyecek ütopyalar için değil, olabilecek şeyler için savaşmasıydı. Ve bu olası şeylerin başarıya ulaşması için, Montagnard'ların hiçbir şekilde geri adım atmayan korkunç teorilerini hayata geçirdi.
''Tamam o zaman,'' dedi Monte Cristo. ''Gördüğünüz gibi Monsieur Noirtier ve Monsieur Depinay siyasi zeminde karşı karşıya gelmişler. Sayın General Depinay, Napolyon'un komutasında görev yapmış olsa da, yüreğinin derinliklerinde kralcı duyguları gizlemiyor muydu? Bir yandaşlık önerisi için çağrıldığı Napolyoncu bir kulüpten çıkarken katledilmemiş miydi?''
Wilford, Conte adeta dehşetle baktı.
''Yanılıyor muyum?'' diye sordu Monte Cristo.
''Hayır, Monsieur,'' dedi Madame de Wilford. ''Tam tersine işin doğrusu bu ve Monsieur de Wilford tam da bu yüzden eski nefreti söndürmek için babaları birbirine kin duyan iki çocuğu evlendirmek istedi.''
''Müthiş bir fikir,'' dedi Monte Cristo. ''Herkesin alkışlaması gereken iyi niyeti yansıtan bir düşünce. Gerçekten de Mademoiselle Noirtier de Wilford'un Madame Franz Depinay adını alması çok güzel olacaktı.''
Ürperen Wilford, Monte Cristo'nun bu sözleri hangi niyetle söylediğini anlamak için ona yüreğinin derinliklerini okumak istermişçesine baktı. Ama kont dudaklarındaki kalıplaşmış iyi niyetli gülümsemesini sürdürdü ve kraliyet savcısı bakışlarının keskinliğine rağmen kontun aklından geçenleri yine anlayamadı.
Ayrıca, diye devam etti Wilford, büyük babasının mirasından yoksun kalmak Valentine için büyük bir felaket olsa da bunun evlilik için bir engel teşkil edeceğini sanmıyorum. Monsieur Depinay'ın bu maddi sorun yüzünden geri adım atacağına inanmıyorum. Belki de ona verdiğim sözü tutma isteğiyle geri çevirdiğim bu servetten daha değerli olduğumu görecektir. Valentine'ın kendisine şefkatle bağlı olan dedesi ve anneannesi Monsieur ve Madame de Saint Méran tarafından denetlenen serveti sayesinde zaten zengin olduğunu dikkate alacaktır. Ve bu dede ve anneanne tıpkı Valentine'ın Monsieur Noirtier'e yaptığı gibi kendilerine özen ve sevgi gösterilmesini fazlasıyla hak ediyor. Zaten bir ay geçmeden Paris'e gelecekler ve Valentine böyle bir lekelenmenin ardından şimdiye kadar olduğu gibi Monsieur Noirtier'in yanında gömülmekten kurtulacaktır.
Kont yaralı onurların ve zedelenmiş çıkarların bu uyumsuz seslerini keyifle dinliyordu.
Ama, dedi Monte Cristo, size söyleyeceklerim için peşinden özür diliyorum. Monsieur Noirtier, Mademoiselle de Wilford'u babasından nefret ettiği bir delikanlıyla evlenmesinden dolayı suçlayarak mirasından mahrum bıraksa da, aynı haksızlığı sevgili Eduard'a yapmamalı.
''Öyle değil mi Monsieur?'' diye haykırdı Madame de Villefort, tasvir edilmesi mümkün olmayan bir tonda. ''Bu adaletsizlik, iğrenç bir adaletsizlik değil mi? O zavallı Edward da Valentine gibi Monsieur Noirtier'in torunu. Yine de Monsieur Franz'la evlenmek zorunda kalmasaydı tüm servetini Valentine'e bırakacaktı. Üstelik Edward ailesinin ismini taşıyor ve büyük babasının mirasından mahrum ettiğini varsaysak bile Valentine ondan 3 kat daha zengin olacak.'' Kont bu yaraya parmak bastıktan sonra hiç konuşmadan dinledi.
''Tamam Sayın Kont,'' dedi Villefort. ''Sizden bu ailevi sıkıntılarımızdan konuşmamanızı rica ediyorum. Evet, servetimin artık gerçek zenginler olan yoksulların gelirlerini arttıracağı doğru. Evet, babam beni nedensiz yere yasal bir hakkımdan yoksun bıraktı. Ama ben sağduyulu, mert bir insan gibi davranacağım. En amansız yoksunluklara maruz kalsam da, Monsieur d'Épinay sözünü verdiğim paranın gelirini alacak.''
''Yine de,'' diye araya girdi, hiç durmadan zihninin derinliklerinde mırıldanan sabit düşüncesinin sesini dinleyen Madame de Villefort. ''Belki de bu aksiliği Monsieur d'Épinay'a açmak ve kararını kendisinin vermesini sağlamak daha hayırlı olacak.''
''Ah, bu büyük bir felaket anlamına gelir,'' diye haykırdı Villefort.
''Büyük bir felaket mi?'' diye tekrarladı Monte Cristo.
''Kuşkusuz,'' diye yanıtladı Villefort biraz yatışarak. Parasal nedenlerle de olsa bozulmuş bir evlilik kararı genç bir kızı lekeler. Ayrıca susturmak istediğim eski söylentiler yeniden gündeme gelir. Ama hayır, böyle olmayacak. Monsieur d'Épinay onurlu bir adamsa Valentine'ın mirasından yoksun kalması karşısında ona daha çok ilgi gösterecektir. Aksi takdirde sadece para hırsıyla evlenmiş olur. Hayır, bu mümkün değil.
Ben de Monsieur de Villefort gibi düşünüyorum, dedi bakışlarını Madame de Villefort'a sabitleyen Monte Cristo. Ve kendisine bir tavsiye verebilecek kadar yakın dostu olsaydım, ona bana söylendiği kadarıyla bu işe bir daha çözülmeyecek kadar güçlü bir düğüm atacak olan Monsieur d'Épinay'ı davet etmesini ve onurlu bir sonuca ulaşacak bu kararı almasını söylerdim. Monsieur de Villefort belirgin bir neşeyle ayağa kalktı. Karısının hafif benzi atmıştı.
''Güzel, benim de istediğim buydu ve sizin gibi danışmanın düşüncesini dikkate alacağım.'' dedi elini Monte Cristo'ya uzatan Villefort. ''Böylece buradaki herkes bugün olanları hiç yaşanmamış kabul eder. Projelerimizde hiçbir değişiklik olmayacak.''
''Monsieur,'' dedi Kont, ''insanlar ne kadar adaletsiz olursa olsun kararınızdan hoşnut kalacaklarından eminim. Dostlarınız bundan gurur duyacaklar ve Monsieur d'Épinay, Mademoiselle de Villefort'u çeyizsiz kabul etse de sözünü tutmak ve görevini yerine getirmek için bunca fedakarlık yapacak kadar yücelmeyi bilen bir aileye katılmaktan mutluluk duyacaktır.'' Ve bu sözleri söyleyen Kont ayağa kalkıp çıkmaya hazırlandı. ''Bizden ayrılıyor musunuz Sayın Kont?'' dedi Madame de Villefort. ''Buna mecburum madam. Size sadece cumartesi için verdiğiniz sözü hatırlatmaya gelmiştim. Sizi unutacağımızdan mı endişeleniyorsunuz?''
''Çok iyisiniz madam ama Monsieur de Villefort'un o kadar ciddi ve bazen de o kadar acil işleri oluyor ki...''
''Kocam söz verdi Monsieur,'' dedi Madame de Villefort. ''Her şeyini kaybettiğinde sözünü tuttuğunu gördünüz. Her şeyi kazanacağı zaman ise bundan hiç kuşku duymayın.''
''Toplantı Şanzeliz'deki konağınızda mı gerçekleşecek?'' diye sordu Villefort.
''Hayır, hayır. Fedakarlığınızı daha da değerli kılacak şekilde Krevin'de.''
''Krevin'de mi?''
''Evet.''
''Nerede? Paris yakınlarında öyle değil mi?''
''Kapıdan yarım saat uzakta, otelde.''
''Otelde mi?'' diye haykırdı Villefort. ''Ah doğru ya, madam bana kaza geçirdiğinde götürüldüğü evin Otel'de olduğunu söylemişti. Otel'in neresinde?''
''La Fontaine sokağında.''
''La Fontaine sokağı,'' dedi Villefort güçlükle çıkan bir sesle. ''Peki kaç numara?''
''28.''
''Demek öyle,'' diye haykırdı Villefort. ''Monsieur de Saint Meran'ın evi size satıldı.''
''Monsieur de Saint Meran mı?'' diye sordu Monte Cristo. ''O ev Monsieur de Saint Meran'a mı aitti?'' ''Evet,'' diye yanıtladı Madame de Villefort. ''Ve Sayın Kont, size bir şey sorabilir miyim?''
''Buyurun.''
''O evin güzel olduğunu düşünüyorsunuz, öyle değil mi?''
''Çok sevimli.''
''Ama kocam asla orada oturmak istemedi.''
''Ah, Monsieur,'' dedi Monte Cristo. ''Bu ön yargıyı anlayamıyorum.'' ''O oteli sevmem, Monsieur,'' dedi kendine hakim olmaya çalışan kraliyet savcısı.
''Umarım bu antipatinin sizi ağırlama mutluluğundan mahrum etmesinin beni pek bahtsız kılacağını tahmin ediyorsunuzdur.'' dedi Monte Cristo endişeyle.
''Tamam Sayın Kont, geleceğimi umuyorum. Bunun için elimden geleni yapacağıma inanın.'' diye geveledi Villefort.
''Ah, bahane istemem.'' diye karşılık verdi Monte Cristo. ''Cumartesi 6'da sizi bekliyorum ve gelmezseniz Ne bileyim, 20 yıldır kimsenin oturmadığı bu evin üzerinde uğursuz bir söylentinin, kanlı bir efsanenin dolaştığını düşüneceğim.
Geleceğim Sayın Kont, geleceğim, dedi Wilford aceleyle.
Teşekkürler, dedi Monte Cristo. Şimdi sizden izin istemem gerek. Gerçekten de yanımızdan ayrılmak zorunda olduğunuzu söylemiştiniz Sayın Kont, dedi Madame de Wilford. Hatta çıkarken başka bir konu açılmadan önce bize ne yapmaya gittiğinizi söylemek üzereydiniz.
Aslında madam, nereye gittiğimi size söylemeye cesaret edip edemeyeceğimi bilemiyorum.
Olur mu öyle şey? Elbette söyleyebilirsiniz.
Gerçek bir aylak olarak sıklıkla saatlerce hayalini kurduğum bir şeyi ziyaret etmeye.
Nedir bu?
Bir telgraf sistemi. İşte nihayet söyledim.
Bir telgraf sistemi mi? Diye tekrarladı Madame de Villefort.
Ulu tanrım, evet, bir telgraf sistemi. Bazen güneşli bir havada bir yolun sonunda, bir tümseyin üzerinde, devasa bir kın kanatlının ayaklarına benzeyen siyah ve bükülgen kolların kalktığını gördüm. Ve sizi temin ederim ki onları her gördüğümde heyecana kapıldım. Çünkü net bir biçimde havayı yaran ve bir masada oturan bir adamın bilinmeyen isteklerini 300 fersah ötede başka bir masaya oturmuş başka bir adama ileten bu garip işaretlerin, bulutların grisinin ya da göğün mavisinin üzerinde her şeye kadir bir gücün etkisiyle belirdiğini düşünürdüm. O zaman cinlere, hava perilerine, yeraltı hazinelerini bekleyen cüce cinlere, gizli güçlere inanır ve gülerdim. Ancak beyaz karınlı, siyah ayaklı ve sıska olan bu iri böcekleri yakından göreceğimi hiç düşünmemiştim. Çünkü onların taştan kanatları altında bilimin, kabalanın ya da büyücülüğün o ağırbaşlı, bilgiç, donanımlı küçük insan dehasını bulmaktan korkardım. Ama günün birinde telgrafı taşımaktan sorumlu, yılda 1200 frank maaş alan, her zaman bir astronom gibi göğe, balıkçı gibi suya, boş kafalı biri gibi manzaraya değil ama 4-5 fersah ötesine yerleştirilmiş, kendininkine benzeyen beyaz karınlı, siyah ayaklı böceğe bakan bir zavallı olduğunu öğrendim. Bunun üzerine içimde bu canlı krizaliti yakından görmek ve kabuğunun dibinden başka bir krizalite göndermek üzere birkaç ip çekerek oynadığı bu komediye eşlik etmek gibi ilginç bir arzu uyandı.
Ve oraya mı gidiyorsunuz?
Evet.
Hangi telgrafa? İçişleri Bakanlığı'nınkine mi, Rasathane'ninkine mi?
Ah, hayır. Orada beni bilmek istemediğim şeyleri anlamak zorunda bırakacak ve istemememe rağmen bilmedikleri bir gizemi açıklayacak kişilerle karşılaşacağım. Hayır, insanlarla ilgili kurduğum hayaller yetmezmiş gibi böceklerle ilgili hayallerimin de suya düşmesini istemiyorum. Bu yüzden ne bakanlığın ne de Rasathane'nin telgraf merkezine gideceğim. Bana gerekli olan kırların ortasında bir telgraf merkezi. Orada kulesinde taşlaşmış temiz yüzlü telgrafçıyı bulacağım.
''Gerçekten de büyük bir senyorsunuz.'' dedi Wilford.
''Bana hangi hattı incelememi tavsiye edersiniz?''
''Elbette şu saatte en meşgul olanı.
Yani İspanya hattını mı?''
''Tam da öyle. Size açıklama yapması için bakandan bir yazı ister misiniz?''
''Kesinlikle hayır.'' dedi Monte Cristo. ''Size söylediğim gibi tam tersine hiçbir şey anlamak istemiyorum. Bir şeyler anladığım anda benim için artık telgraf diye bir şey kalmayacak. Her şey Monsieur Duatel'in ya da Monsieur de Montalivi'nin Bayonne valiliğine ilettikleri ve Yunanca tile ve grafeto sözcüklerine dönüşmüş bir işaretten ibaret olacak. O siyah ayaklı hayvanı ve ürkütücü sözcüğü hafızamda tüm saflıklarıyla ve tüm saygımla muhafaza etmek istiyorum.
O zaman yola çıkın çünkü 2 saat içinde hava kararacak ve hiçbir şey göremeyeceksiniz.
Vay canına, beni ürkütüyorsunuz. En yakın olanı hangisi? Bayote yolundaki mi?
Evet, Bayote yolundaki Şatilon Kulesi.
Peki Şatilon'dan sonraki?
Sanırım Monteli Kulesi.
Teşekkürler, görüşmek üzere. Cumartesi size izlenimlerimi anlatırım.
Kont kapıda Valentine'ı mirasından yoksun bırakan ve kendilerine büyük bir saygınlık kazandıracak bir sözleşme yapmanın mutluluğuyla uzaklaşan iki noterle karşılaştı.